ayrım 25, sayfa 305. Tam onda Varko'nun hücresinin parmaklıkları arasından sıska bir kol uzanıp Kafi'nin kocaman koluna yapıştı. Hepimiz nefeslerimizi tuttuk. Varko'nun komada gibi uyuyor olması gerekirdi. Ama orada durmuş, yenilmez bir boksçu gibi ayakları üzerinde sallanıyor, çarpık çarpık gülümsüyordu. Kafi'nin tepkisi hayret verici oldu. Kolunu çekmedi ama o da soluğunu tuttu. Tıpkı soğuk ve tatsız bir şeye değmiş birisi gibi havayı kenetlenmiş dişlerinin arasından çekiyordu. Gözleri iri iri açıldı ve bir an için sanki bambaşka birisiymiş, sanki her sabah kalkıp akşam yatan gerizekalı o değilmiş gibi göründü. Bana dokunabilmesi ya da kafice sözlerle yardım edebilmesi için hücresine girmemi istediğindeki canlı gibi oradaymış gibiydi. Fareyi almak için ellerini uzattığında yine böyle görünmüştü. Şimdi üçüncü kez sanki beyninin içinde bir projektör yakılmış gibi yüzü aydınlandı. Bu kez daha soğuktu ve ilk olarak eğer John Coffey birdenbire çıldırıp koşmaya başlarsa ne yapabileceğimizi düşündüm. Tabancalarımız vardı, onu vurabilirdik ama onu yere yıkmak pek o kadar da kolay olmayabilirdi. Brutal'ın ifadesinden de benzer düşüncelere kapıldığını anladım ama Barton orada öylece durmuş, gevşek uyuşuk biçimde gülümsüyordu. ''Sen nereye gittiğini sanıyorsun?'' diye sordu. Konuşurken dili dolaşıyordu. Kafi öylece durmuş önce Varto'na, sonra Varto'nun eline, sonra yine yüzüne bakıyordu. Yüzündeki ifadeyi okuyamıyordum. Yani zekice baktığını görüyordum ama ifadeyi anlayamıyordum. Varto'na gelince onun için hiç kaygılanmıyordum. Daha sonra bunların hiçbirini hatırlamayacaktı. Tıpkı kendini bilmeden yürüyen bir sarhoş gibiydi. Kafi, ''Sen kötü bir adamsın.'' diye fısıldadı. Sesinde duyduğumun acı mı, öfke mi yoksa korku mu olduğunu anlayamadım. Belki her üçü de. Kafi yeniden kolunu tutan ele baktım. Tıpkı insanın kendini fena sokan bir böceğe bakışı gibi. Doğru zence, dedi Vardon çarpık gülümsemesiyle. İstediğin kadar kötü. Birden korkunç bir şeylerin olmak üzere olduğu inancına kapıldım. Aynen muazzam bir depremin bir nehrin yatağını değiştirmesi gibi bu gece yarısı planlanan olayların akışını değiştirecek korkunç bir şeyler olacaktı. Ve bizlerin ne söyleyebileceğimiz ne de yapabileceğimiz hiçbir şey bunu değiştiremeyecekti. Sonra Brutal uzandı. Varto'nun elini Kafi'nin kolundan çekti ve sözünü ettiğim duygum geçti. Sanki çok tehlikeli bir devre kesilmişti. Size ev koğuşunda geçirdiğim süre boyunca valinin telefonunun hiç çalmadığını söylemiştim. Bu doğruydu ama eğer çalmış olsaydı herhalde Brutal Varto'nun elini yanımdaki devin kolundan çektiğinde hissettiğim rahatlamayı duyardım. Kafi'nin gözleri anında donuklaştı. Kafasının içindeki projektör kapatılıvermiş gibiydi. ''Yat aşağı bile'' dedi Brutal. ''Biraz dinlen. Bunları normalde benim söylemem gerekirse de Brutal'ın söylemesini hiç aldırış etmedim. Belki de öyle'' diye kabul etti Varto. Geriye doğru bir adım attı, sallandı, neredeyse düşecek gibi oldu ama son anda dengesini korudu. ''O babam, o da çevremde dönüyor, tıpkı sarhoş gibiyim.'' Kayan gözlerini Kavi'den ayırmadan yatağına doğru geriledi. ''Zencilerin elektrikli sandalyesi ayrı olmalı'' diye yakındı. Sonra dizlerinin arkası yatağa çarpınca yıkıldı. Daha başı ince hapishane yastığına değmeden horlamaya başlamıştı bile. Gözlerinin altında koyu mavi halkalar belirmiş, dilin ucu dışarıdaydı. ''Ben, Tanrım, o kadar uyuşturucuya rağmen nasıl kalkabildi?'' diye fısıldadı. ''Önemi yok, uyudu şimdi.'' dedim. ''Eğer kendine gelmeye başlarsa ona bir bardak su içinde bir hap daha ver. Yalnızca bir tane ama. Onu öldürmek istemeyiz.'' Brutal, ''Kendin için konuş.'' diye humurdanarak Varto'na tiksindi dolu bir bakış fırlattı. ''Onun gibi bir maymunu zaten uyuşturucuyla öldüremezsin. Ona bayılırlar.'' Kafi bu kez daha alçak bir sesle ''O kötü bir adam.'' dedi. Sanki ne dediğinden ya da sözlerinin ne anlamı geldiğinden emin değilmiş gibi. ''Doğru.'' dedi Brutal. ''Çok kötü. Ama artık sorun değil. Çünkü artık onunla tango yapmayacağız.'' Dördümüz tıpkı yarı yarıya canlanmış bir ilahı çevreler gibi Kafi'yi ortamıza almış yürümeye devam ettik. ''Söyle bana John, seni nereye götürdüğümüzü biliyor musun?'' ''Yardım etmeye'' dedi. ''Sanırım bir hanıma, yardım etmeye.'' Umutlu bir kaygıyla Brutal'a baktı. Brutal başıyla onayladı. ''Doğru ama nereden biliyorsun, nasıl biliyorsun?'' John Coffey bu soruyu dikkatle düşündükten sonra başını salladı. ''Bilmiyorum'' dedi Brutal'a. ''Sana doğruyu söylemek gerekirse patron, ben pek bir şey bilmem, hiç de bilmedim.'' Bu kadarıyla yetinmemiz gerekiyordu. 6. Ofisten depoya inen basamakları açılan kapının Kafi gibiler için yapılmış olmadığını biliyordum. Ama kapının önünde dikilip düşünceli düşünceli bakmaya başlayana dek aralarındaki farkın bu kadar büyük olduğunu anlayamamıştım. Harry güldü. Oysa John Kafi küçücük kapının önünde dev bir adamın durmasında komik bir şey görememiş gibiydi. Göremezdi tabii. Olduğundan çok daha akıllı olsaydı bile göremezdi. O yaşamının büyük bölümünde böyle yeriydi. Bu kapı ise çoğundan ufaktı. Yere oturdu. Kapıdan bu şekilde geçti. Ve basamaklardan aşağı kendisini bekleyen Brutal'ın yanına indi. Orada durdu. Platformun öteki yanına elektriklinin ölü bir kralın şatosundaki taht kadar sessiz, iç ürpertici biçimde beklediği yere doğru baktı. Başlık boş boş sandalyenin arkasına asılıvermiş bir kralın tacından çok, yalnızca bir budalanın giyeceği ve seyircilerin şakalarından daha fazla gülmesini sağlamak için ara sıra sallayacağı bir soytarı başlığındandırıyordu. İskemlenin örümceği andıran uzamış gölgesi bir tehdit gibi duvarlardan birine tırmanıyordu. Ve evet, havada hala yanık et kokusu aldığımı düşündüm. Çok hafifti ama hayal kurmuyordum. Harry eğilip kapıdan geçti. Arkasından ben gittim. John'un gözlerini iri iri açmış elektrikliye baka kalmasından hoşlanmamıştım. Yanına yaklaştığımda kollarında gördüğüm manzaradan daha da hoşlanmadım. Tüyleri ürpermişti. Haydi gel koca oğlan, dedim. Bileğinden tutup tüneli açılan kapıya doğru çekiştirmeye çalıştım. Önce gitmek istemedi ve sanki çıplak elle bir kıyayı kımıldatmaya çalışır gibi oldum. Her yeniden sinirli sinirli gülerek, ''Haydi gel John, gitmemiz gerek, yoksa araba bal kabağına dönüşecek.'' dedi. John'un diğer kolunu kavrayıp çekiştirdi ama John hala kımıldamıyordu. Sonra alçak ve hülyalı bir sesle bir şey söyledi. Bana ya da bizden birine söylemiyordu ama sözlerini asla unutmadım. ''Hala oradalar, onlardan parçalar hala oradalar, çığlıklarını duyuyorum.'' Harry'nin sinirli gülüşleri kesildi. Yüzünde tıpkı boş bir evin kırık pancuru gibi çarpık bir gülümseme asılı kaldı. Brutal bana neredeyse dehşet içinde bir bakış fırlattı. Ve John Coffey'den bir adım uzaklaştı. 5 dakikadan az bir süredir ikinci kez bütün girişimimizin çökmek üzere olduğunu hissettim. Bu kez duruma ben müdahale ettim. Biraz sonra üçüncü keresinde de Harry. O gece hepimizin eline fırsat geçti, inanın bana. John'la iskemlenin arasına kaydım. Görüşünü engellediğimden emin olmak için parmaklarımın ucuna kalkmıştım. Sonra parmaklarımı tam gözlerinin önünde 2 kez sertçe şaklattım. ''Haydi gel'' dedim. ''Yürü, seni zincirlememiz gerekmediğini söylemiştin. Göster bize, yürü koca oğlan, yürü John Coffey, oraya, o kapıya.'' Gözleri berraklaştı. ''Peki patron.'' Ve Tanrı'ya şükür yürümeye başladı. ''Kapıya bak John Coffey, yalnızca kapıdan ayırma gözlerini.'' ''Peki patron.'' John uysallıkla gözlerini kapıya dikti. Brutal diyerek parmağımla işaret ettim. Aceleyle öne geçti ve anahtar destesini sağlayarak doğru anahtarı buldu. John gözlerini tünelin kapısından ayırmıyordu. Ben de gözlerimi John'a dikmiştim. Ama bir gözümün ucuyla elinin sandalyeyi sanki hayatında ilk kez görüyormuş gibi kaçamak bakışlar fırlattığını fark etmiştim. Orada hala onlardan parçalar var. Çığlıklarını duyuyorum. Eğer bu doğruysa Edward Delacroix hepsinden uzun, hepsinden çok bağırmıştı. Ve ben John Coffey'nin duyduklarını duyamadığıma seviniyordum. Brutal kapıyı açtı. Önde Coffey, basamaklardan aşağı indik. Aşağıda umutsuz bir ifadeyle alçak tuğla tavanlı tünelin dibine bir bakış fırlattı Coffey. Öbür uçtan çıktığımızda bile tutulmuş olacaktı ancak. Sedyeyi çektim. Delin yatırıldığı çarşaf çıkarılmıştı. Parantez, herhalde yakılmıştı. Ve sedyenin siyah şiltesi görünüyordu. Bin, dedim John'a. Bana kuşkuyla bakınca başımı sallayarak cesaret verdim. Senin için daha kolay olur. Bizim içinse bir güçlüğü yok. Pekala patronikim. Oturdu, sonra yattı ve kaygılı kahverengi gözlerini bize dikti. Ucuz hapishane terlikleri içindeki ayakları neredeyse yere kadar sarkıyordu. Brutal onların arasına geçip diğer pek çoğu gibi John Coffey'i de nemli tünelden aşağı itmeye başladı. Aralarındaki tek fark bu yolcunun hala soluk alıyor olmasıydı. Yaklaşık yarı yolda, parantez, otoyolun altında olmamız gerekirdi ve o saatte geçen bir araba olsaydı uğultusunu duyardık. John gülümsemeye başladı. Baksanıza, dedi. Bu pek eğlenceliymiş. Sedyeyi bir dahaki binişinde öyle düşünmeyecekti. Aklımdan geçen bu oldu. Aslında Sedyeyi bir dahaki binişinde ne bir şey düşünecek ne de hissedecekti. Yoksa inanıyor muydum? Orada hala onlardan parçalar var, demişti. Onların çığlıklarını duyabiliyordu. Diğerlerinin arkasından yürürken onlar görmeden ürperdim. Tünelin ucuna gelirken Brutal, ''Umarım Alaaddin'i unutmamışsındır patronikim.'' dedi. ''Üzülme.'' dedim. Alaaddin o günlerde taşıdığım anahtarlardan farklı değildi. Neredeyse 2 kiloluk bir deste taşıyordum. Ama maymuncukların maymuncuğu her yeri açan bir anahtardı. O günlerde bütün koğuşlar için bir Alaaddin anahtarı vardı ve her biri de koğuşun baş gardiyanına zimmetliydi. Diğer gardiyanlar onu ödünç alabilirlerdi ama yalnızca baş gardiyanın imza vermesine gerek yoktu. Tünelin ucunda çelik parmaklıklı bir kapı vardı. bana hep gördüğüm eski şato resimlerini hatırlatırdı. Bilirsiniz, şövalyelerin yiğit ve şövalyeliğin geçerli olduğu o günleri. Ancak Colt Mountain da Camelot'tan çok uzaktaydı. Kapının arkasında bir dizi basamak, öbür tarafında geçmek yasaktır devlet malı ve elektrikli teller yazılı tabelalar bulunan dikkat çekmeyen bir kapağı çıkıyordu. Kapıyı açtım. Harry de arkasına dayadı. John Coffey yine en önde, omuzları düşük ve başını eğmiş yukarı çıktı. Tepede Harry onun önüne geçti. Parantez. En ufak tefeğimiz olmasına rağmen kolay olmadı bu. Ve kapağı açtı. Çok ağırdı. Kıpırdatabiliyordu ama kaldırıp açamadı. Bekle patron, dedi John. Harry'yi bir kalçasıyla duvara sıkıştırarak yine öne geçti ve tekeriyle kapağı kaldırdı. Çelik levha yerine sanki kartondan olduğunu sanırdınız. Soğuk gece havası ve artık Mart'ta ya da Nisan'a kadar sık sık göreceğimiz bıçak gibi keskin rüzgar yüzümüze çarptı. Beraberinde bir dizi kuru yaprak da getirdi ve John Coffey bir tanesini eliyle yakaladı. Ona bakışını ve kokusunu duyabilmek için geniş biçimli burnuna götürüp ezişini asla unutmayacağım. Haydi, dedi Brutal, gidelim, ileri marş. Dışarı çıktık. John kapağı indirdi ve Brutal kilitledi. Alaaddin anahtar bunun için gerekmiyordu ama kapağı çevrilen telden kafesin kapısını açmak için kullanacaktık. Geçerken ellerini iki yanında tut koca adam, diye fısıldadı Harry. Eğer fena halde yanmak istemiyorsan tele dokunma. Sonra açığa çıkmış yolun kenarında küçük bir grup halinde, parantez, sanırım birden çevresine kümelenmiş üç küçük tepe gibi duruyorduk. Colt Mountain cezaevinin duvarlarını, ışıklarını ve nöbetçi kulelerine bakıyorduk. O kulelerden birinin içinde bir an için avuçlarını üfleyen bir nöbetçinin silüetini gördüm. Bir an için ama. Kulelerin yola bakan pencereleri küçük ve önemsizdi. Yine de çok ama çok sessiz olmamız gerekiyordu. Veya şu anda bir araba geçecek olsa başımız büyük derde girebilirdi. Haydi gelin, diye fısıldadım. Yolu göster Harry. Yol boyunca kuzeye doğru tek sıra halinde harekete geçtik. En önde Harry, sonra John Coffey, sonra Brutal, arkada ben. İlk yokuşu aşıp öbür tarafa da inişe geçtiğimizde cezaevinden tüm görebildiğimiz ağaçların tepesindeki parlak ışıklardı. Harry hala önde gidiyordu. Brutal ağzından beyaz dumanlar çıkarak ''Nereye park ettin?'' diye fısıldadı. ''Baltimore'a mı?'' ''Hemen ileride'' dedi Harry. Sesi sinirli ve huzursuzdu. ''Çişini tut, Bruce.'' Ancak gördüğüm kadarıyla kafi güneş doğana, hatta belki yeniden batana kadar yürüse memnun olacaktı. Her tarafa baktı ve bir baykuş ötmeye başladığında korkudan değil sevinçten eminim sıçradı. İçeride karanlıktan korksa da burada hiç korkmadığını düşündüm. Geceyi okşuyor, tıpkı bir erkeğin yüzünü bir kadının göğsünün kıvrımlarını sürtmesi gibi duygularını geceye sürtüyordu. Buradan sapıyoruz, diye mırıldandı Harry. Sağda dar, ortası otlarla kaplı toprak bir patika vardı. Buraya saptık ve birkaç yüz metre daha yürüdük. Brutal yeniden homurdanmaya başlamıştı ki Harry durdu. Yolun sol tarafına doğru gitti ve kırık çam dallarını toplamaya başladı. John'a Brutal da yardım ettiler. Ve daha ben onlara katılmaya fırsat bulamadan eski bir formal kamyonetin eziklerle dolu kapı da ortaya çıktı. Üstten takma farları böcek gözleri gibi bize bakıyordu. Harry ince azarlayan bir sesle Brutal'a ''Elimden geldiği kadar dikkatli olmaya çalıştım.'' dedi. ''Bu sana büyük bir şaka gibi gelebilir Bruce Howell. Ama ben çok dindar bir aileden geliyorum. Bazı kuzenlerim o kadar muhafazakarlardır ki onların yanında ilk Hristiyanlar arenadaki aslanlar gibi kalır. Ve eğer böyle bir oyunu oynarken yakalanırsam...'' ''Bir şey yok.'' dedi Brutal. ''Biraz ürkekliğim üstümde o kadar.'' ''Benim de.'' dedi Harry sertçe. ''Şimdi şu kahrolası şey çalışırsa...'' Kamyonetin önüne geçti. Hala söyleniyordu ve Brutal bana göz kırptı. Kafiye gelince biz sanki orada değilmişiz gibi başını arkaya atmış, gökyüzüne dağılan yıldızların manzarasını içine çekiyor gibiydi. Brutal, istersen arkada onunla ben gideyim, diye teklif etti. Arkamızda Farmol'un marş motoru soğuk bir kış sabahında ayağa kalkmaya çalışan bir köpek gibi hafifçe inledi. Sonra motor birden canlandı. Harry bir kez pompalayıp kendi halinde çalışmaya bıraktı. Her ikimize birden gerek yok. ''Sen önüne geç.'' dedim. ''Dönüşte sen binersin. Eğer dönüşü bizim hapishanenin posta arabasının arkasındaki durumda yapmazsak tabii.'' ''Böyle konuşma.'' dedi Brutal. Gerçekten üzülmüş görünüyordu. Sanki yakalanırsak durumun ne kadar ciddi olduğunun ilk kez farkına varmış gibiydi. ''Tanrım Paul.'' ''Haydi.'' dedim öne. Söyleneni yaptı. Ben John Coffey'i bir an için yeryüzüne geri getirene de kolundan çekiştirdim. Sonra kamyonetin arkasına götürdüm. Harry kasadaki direkleri branda geçirmişti ve karşıdan araba ya da kamyon gelecek olursa gözlerden biraz saklanmamıza yardımcı olurdu bu. Açık olan arkası için bir şey yapamamıştı ama. Haydi atla bakalım koca oğlan, dedim. Şimdi gezmeye mi gidiyoruz? Öyle. İyi. gülümsedi. Belki biraz da art düşüncelerin yokluğundan. Çok tatlı ve güzel bir gülümsemeydi. Kamyonetin kasasına bindi. Ben de arkasından bindim ve şoför mahallenin tavanına vurdum. Heri vitesi bire taktı. Ve kamyonet sarsılıp titreyerek saklı bulunduğu küçük girintiden çıktı. John Coffey kasanın ortasında bacaklarını açmış duruyor. Başını yine yıldızlara kaldırmış gülümsüyor. Kamyonet yola çıkarken onu sıyırıp geçen ağaç dallarına aldırış bile etmiyordu. ''Bak patron'' diye seslendi alçak bir sesle hayran hayran gökyüzünü işaret ederek. ''Kesiyor orada, sallanan koltuktaki kadın.'' Haklıydı. Ağaçların karanlık silüetleri arasındaki yıldızlı yolda onu seçebiliyordum. Ama o sallanan koltuktaki kadından söz ederken benim düşündüğüm Kasopa değil, Melinda Morris'tu. ''Onu görüyorum John'' dedim ve kolunu çekiştirdim. ''Ama şimdi oturman gerek, tamam mı?'' Sırtını şoför mahallinin arkasına dayayıp gözlerini gökyüzünden hiç ayırmadan oturdu. Yüzünde katıksız, düşüncesiz bir mutluluk vardı. Farmol'un kapak lastiklerinin her dönüşüyle Court Mountain biraz daha uzaklaşıyordu. Ve John Coffey'nin bitmek tükenmek bilmeyen gözyaşları en azından şimdilik durmuştu. 7. Hal Morris'un Chimperish'teki evi 25 mil ötedeydi. Harry Torvilliger'ın yavaş ve sarsak kamyonetiyle oraya varmamız bir saatten fazla sürdü. Garip bir yolculuktu ve şimdi sanki her dakikası, her dönüş, her tümsek, her çukur, karşı yönden gelen kamyonlar bizi geçerken korktuğumuz anlar, parantez iki kez, aklıma kazınmış gibi gelse de o zaman hissettiklerimi anlatmaya yaklaşamam bile. John Coffey ile birlikte Kızılderililer gibi Harry'nin düşünceli davranıp getirdiği eski battaniyelere sarılmış arkada oturuyorduk. Her şeyden çok bir kaybolmuşluk duygusu. Bir çocuğun bir yerlerde hata yaptığını, bütün işaretlerin yabancı olduğunu ve artık eve nasıl döneceğini bilmediğini hissettiği zamanki derin ve korkunç sızısını duyuyordum. Gece yarısı bir mahkumla dışarıdaydım. Üstelik herhangi bir mahkumda değil, iki küçük kızın öldürülmesi suçuyla yargılanıp idam cezasına çarptırılmış birisiyle. Yakalanacak olursak onun masum olduğuna inanmam hiç fark etmeyecekti. Hepimiz hapse gidecektik. Büyük olasılıkla Dan Stanton'da beraber. Bir yaşamın emeğini ve inançlarını tek bir kötü infaz yüzünden bir yana atmıştım. Ve nedeni de yanımda oturan şu yeri adamın bir kadının ameliyat edilemeyen beyin urunu tedavi edebileceğini düşünmemdi. Yine de John'un yıldızları seyretmesini izlerken, eğer bir ara inanmış olsam bile artık buna inanmadığımı, itirar yolları iltihabımın artık çok uzak ve önemsiz geldiğini fark ettim. Bütün haşin ve acı veren olaylar gibi, parantez, annem bir seferinde eğer kadınlar ilk doğumlarında canlarının ne kadar yandığını hatırlasalardı demişti, hiç kimse ikinciyi doğurmazdı. Mr. Jingles'a gelince Percy'nin ona ne kadar zarar verdiği konusunda yanılmış olamaz mıydık? Ya da John'un gerçekten bir tür hipnotizma gücüne sahipti, o kadarına hiç kuşku yoktu en azından. Her nasılsa bizi hiç de görmediğimiz bir şeyi gördüğümüze ikna etmiş olamaz mıydı? Sonra bir de Han Morris sorunu vardı. Ofisinde üstüne geldiğim gün yaşlı titrek bir adam görmüştüm. Ancak müdürün gerçek yüzünün bu olduğuna inanmıyordum. Gerçek müdür Morris bir zamanlar kendisini bıçaklamaya kalkan bir serserinin bileğini kıran, bana alaycı bir soğukkanlılıkla kaçınılmaz gerçeği gösteren, yani idamda kim sorumlu olursa olsun Delacroix'un beyninin yine de pişeceğini söyleyen adamdı. Onun çaresizce bir köşeye çekilip çocuk katilinin karısına dokunmasına izin verebileceğini nasıl düşünebilirdim? Yolda giderken kuşkularım bir hastalık gibi şiddetlendi. Şu yaptıklarımı neden yaptığımı ya da neden diğerlerini de bu çılgın gece yolculuğunda bana katılmaya ikna ettiğimi anlayamıyordum. Paçayı kurtarabileceğimize de inanmıyordum. Eskilerin dediği gibi bir av köpeğinin cennete gitme şansı bile bizden daha fazlaydı. Yine de geri dönmeyi düşünmedim. Hala yapabilirdim. Morris'un evine varana dek olaylar kontrolümüzden çıkmış sayılmazdı. Bir şey, belki de yalnızca yanımda oturan devden yayılan heyecan dalgası, beni kamyonetin tavanını vurup Harry'e geri dönmesini ve daha hala zaman varken hapishaneye gitmemizi söylemekten alıkoydu. Otoyoldan çıkıp 5 nolu bölgeye, oradan da Çimge'yi Riche yoluna geçerkenki düşüncelerim işte böyleydi. 15 dakika sonra bir dam silüetinin yıldızların görüntüsünü engellediğini gördüm ve gideceğimiz yere vardığımızı anladım. Harry ikinciden birinci vitese geçti. Parantez, sanırım bütün yolu en yüksek viteste gitmişti. Motor yavaşladı ve bütün kamyonet sanki o da bizi bekleyenlerden korkuyormuş gibi sarsıldı. Harry Morris'un çakıl döşeli yoluna sapıp homurdanan kamyoneti müdürün bakımlı siyah arabasının yanına park etti. Önümüzde vahvifçe sağında Cape Cod tarzı diye adlandırdığını sandığım son derece derli toplu bir ev duruyordu. Böyle bir evin belki de buralarda yersiz görünmesi gerekirdi ama öyle durmuyordu. Ay henüz doğmuştu. Bu gece biraz daha geniş bir gülümsemesi vardı ve onun ışığında her zaman son derece bakımlı olan bahçenin biraz ihmal edilmiş olduğunu gördüm. Sorun çoğunlukla yalnızca süpürülmemiş yapraklardı. Normal koşullarda Melih'in işiydi ama Melih bu sonbahar yaprak süpürecek hali yoktu. Bir daha da asla yaprakların döküldüğünü göremeyecekti. İşin gerçeği buydu ve boş bakışlı şu budalanın bunu değiştirebileceğini düşünmekle çılgınlık etmiştim. Belki daha hala kendimizi kurtarmak için çok geç değildi ama. Kalkmaya davrandım. Battaniyem omuzlarımdan aşağı kaydı. Eğilip sürücünün arka penceresini tıklatacak ve Harry'e şuradan çıkmasını söyleyecektim ki John Coffey kocaman ellerinden biriyle kolumu tuttu ve tıpkı bir bebeği çeker gibi beni rahatça çekip oturttu. Bak patron dedi evin üst katını göstererek. Biri su uyandı. Parmağını izledim ve içimde bir çöküntü hissettim. Yalnız karnımda değil aynı zamanda kalbimde de. Arka pencerelerin birinde ufak bir ışık vardı. Büyük olasılıkla Melinda'nın artık gecelerini ve gündüzlerini geçirdiği odaydı bu. Artık son fırtınada dökülen yaprakları süpürmekten ne kadar acizse merdivenlerden aşağı inmekten de o kadar aciz olmalıydı. Community duymuşlardı tabii. Harry Terwilliger'ın kahrolası formülünün motoru susturucu gibi gereksiz bir aletle engellenmeden egzozuna varana dek gümbürdüyordu. Her neyse. Zaten bu aralar moruslar da eskisi gibi uyuyamıyor olmalıydılar herhalde.